Örnek veriyorum, bugün bir influencer bir şey dediğinde yapılmadıysa kendi kitlesiyle bunu paylaşıyor ve birden linç rüzgarı estirebiliyor. Kitleyi kendi emrine kullanıyor. Ordu kullanır gibi. Bu durumda soytarılar kral oldu diyebiliriz.
Ben de tam şey diyecektim. Aslında bir tarikatvari bir oluşum değil mi bunlar? Bir külte
Ya
dönüşmüşler. Ben ve
ritüelvari bir şekilde birbirine, özellikle gamerlarda falan görüyorum bunu.
takipçilerim.
Hani çok tutkulu bir şekilde birbirine bağlı olanları tarikat sınıfına sokabiliriz herhalde. Ama tabii tarikatın anlamı son yıllarda çok değişti. Normalde pozitif bir şeydi birkaç yüzyıl önce. Yani dernek gibi bir işletmeye sahipti aslında.
Belki
Ama
15 Temmuz öncesinde de çok cici
son
görünüyordu.
yıllarda, herhalde 80'ler sonrası da diyebiliriz. 80'ler sonrasında aldıkları hal, organizasyon, alt örgütlenme yapıları, bunlara baktığımızda olumsuz tarafları, kişiyi, toplumu sömüren tarafları artmaya başladı. Hala iyi olan bence örgütlenmeler vardır ama sonuç olarak bir yerlerde kapitalizm işliyor ve kişilerin menfaati işin içine girdiğinde eskisi gibi idealler yok yani. İşte diyelim ki Yaradan'ın rızasını kazanma gibi bir motivasyonla belki birkaç yüzyıl önce bir tarikat hareket ediyordu. Bunun etrafında örgütleniyordu. İşte onun rızasını kazanma, ona uygun davranma, işte sünnetleri yerine getirme falan gibi motivasyonları vardı. Ama bugün geldiği noktada daha kapital. Yani siyasete ne kadar etki edebilirim mesela? Ne kadar kendi içimde bir döngü kurabilirim, maddi döngü gibi gibi şeyler gözlemliyorum.
Dün bir konu dikkatimi çekti. Artık Türkiye'de şarap üretimi yapmak isteyen firmalar işte 5-10 milyon TL civarında bir para yatırması gerekecekmiş Merkez Bankası'na falan, böyle güvence bedeli olarak.
Neyi
Millet
güvenceye sunuyorlar bu
bunu
durumda?
eleştiriyordu. Ya aslında şöyle bir durum var. Bir ekonomik tetikçinin Hatıra Defteri diye bir kitap var. Tam ismini uydurmuş olabilirim. O 4 kitaplık bir seri. Ya o kitabın bile ben yanlı olduğunu düşünüyorum da ben şöyle bir paylaşım yaptım. Bir dedim işte firmanı büyütmek istiyorsun yabancı topraklarda. Önce dedim orada işte birkaç gazeteciyi satın al, birkaç medya patronunu satın al. İki, bir tane STK kur. Orada STK'yı fonla, onlar vasıtasıyla bir baskı grubu oluştur ve ne bileyim orada burada eylem yap, açıklamalar yap. Üç, siyasileri satın al, senin için kanun geçirsinler. 4, karşı firmaya komplo kur, işte çeşitli videolarını TikTok'a düşür. 6, işte bunların hepsi başarılı olursa büyük bir lansman yap. İşte 7, büyük sponsorluklarla ülkeye tam giriş yap. 8, hiçbir tutmazsa baştan başla gibi.
Ya da karşı kuvvet yarat. Çünkü bir öteki yarattığın zaman aslında bunların çoğuna da gerek kalmıyor. Çünkü birden bütün toplum kitlesel olarak yönlendirilmeye hazır oluyor. Aslında konuştuğumuz bütün maddeler de topluma hep yönlendirici, manipüle edici şeyler. Yani kitleyi bir yere sürükleme, hep sürüyü kovalayacak bir köpek yaratabilirsen, o zaman istediğin tarafa doğru da sürebiliyorsun. Sürünce bir güce dönüşüyor birden.
Influencerlar da o zaman köpek mi oluyor, köpek sürülerini mi kontrol ediyorlar?
Ne kadar kontrollü olduğuna göre çobana da dönüşebilirler. Yani çok büyük bir Greenpeace hareketine de yol açabilirler netice itibariyle. Yaratacakları reaksiyonun hangi noktasında durduklarına, neye hizmet ettiklerine göre değişir. Yani mesela onların hizmet ettiği birisi varsa, hani bir sürüyü düşünüyorsak, çoban, onun köpekleri ve koyunlar olarak görüyorsak,
Böyle bir piramit
eğer
gibi.
kendi üstünde bir çoban varsa, o zaman kendisi köpeklerden biri oluyor. Ama eğer kendini de yönlendiren köpekler varsa, o zaman koyunlardan biri oluyor.
Greenpeace falan demişken önümüzde de bir tane çam ağacı var. Kozalakları
Evet.
toplayalım diyerekten diktik böyle. Eline sağlık öncelikli olarak teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Çok güzel bir fide oldu. Umuyorum uzun sağlıklı bir ömrü olur bebişimizin. Bunu böyle satıyoruz arkadaşlar falan. Ürün yerleştirme falan,
Ortaya
influencerlık yani.
yerleştirdik.
Ortaya koyduk. İsteyen alabilir yani, parasını ödemek koşuluyla.
Bunun bu noktaya gelişinin üstünde durmak lazım biraz. Şimdi senin uzun zamandır aslında üstünde çalıştığın bir çalışmanın oluşturduğu bir hazne bu. Sonrasında biz o hazneyi benim başka girişimlerimden gelen bir şeyle doldurduk. O haznenin hikayesinden bahset bence.
O hazinenin hikayesini aslında bu video mu önce yayınlanır o mu bilmiyorum. Anlattım. Şöyle anlattım. Konu aslında ürün yaratmakla alakalı. Hı hı. Ürün veya hizmet. Hatta bunu düşünürken seni de düşündüm. Video veya fotoğraf işlerini de düşündüm. Bizim çoğunlukla bir işi yaparken işi yapma eylemine takılıyoruz. Mesela fotoğrafçılık, fotoğraf çekmek. Videoculuk, video çekmek. Ama bugün aslında büyük girişimcilerin hep söylediği bir söz var. Ben diyor bir problemi çözüyorum. Hı. Mesela sen veya ben bir fotoğrafçı olarak, bir videocu olarak müşterinin hangi problemini çözüyoruz? Problem çözmeye başladığın zaman olay dallanıp budaklanıyor işte. Ürün fotoğrafçısı, yemek fotoğrafçısı. Bu sefer alanında nişleşmeye başlıyorsun. Ve bu bir ürüne dönüşüyor. Yani fotoğrafçılık bir sıfat olarak aslında ürün değil. Yani senin ortaya koyduğun, o şekilde koyduğun fotoğraf bir ürün olmuyor. Hı hı. Veya benim bu şekilde bir saksı veya bir ne bileyim vazo ortaya koymam bazen ürün olmuyor. Çünkü birinin buna ihtiyaç duyuyor olması lazım. Hı hı. Mesela atıyorum ben Çinli seramik üreticisiyim. Ben fotoğrafa nasıl ihtiyaç duyarım? Ürün fotoğrafçılığı olarak ihtiyaç duyuyorum. Ne lazım? İşte dekor lazım, ışık lazım, sahne lazım. Ve bir hissiyatı karşı tarafa, bir duyguyu aktarabilmem lazım. Ve çok detaya girmeyeceğim. Onu insanların arzu etmesini sağlamamız gerekiyor. Hı hı. Mesela bu bir ürüne dönüşen hizmet oluyor. Gerçekten benim ihtiyacını duyduğum bir şeyi karşılıyor. Bir sorunu çözüyor. Mesela Edal Kron'un kurucusu bir tane adam vardı.
Kadir Köymen.
Kadir Köymen. Onun çok güzel bir video serisi yaptı.
İnsanlar başka bir şey.
Faydalandığımı bilmiyorum. Onda çok güzel bir şey dile getiriyor. Biz bu arada işte Adobe Premiere'dir, montajdır falan hep o adamın internete düşen böyle programlarından ilk öğreniyorduk yani. Hı. O zamanlar belki biz üniversite 1'deydik, o 30 yaşındaydı. Düşün yani. Kaç yaş fark var bilmiyorum. Adam şöyle bir şey söylüyor. Ben Edel Kron'u kurarken diyor, aslında sektörün var olan bir problemini çözerekten Edel Kron'u yarattım diyor. İşte kolay kullanılabilir modüler, işte sliderlar, işte ve bunların teknolojiyle uyumlu falan basıyorsun, bir rota çiziyorsun app'la, aplikasyonla. Bu sorunu çözdü. Mesela bundaki hikaye de şu. Dün falan bir aydınlanma yaşadım. Bu vazo olarak çok büyük bir sorunu çözmüyor. Hı hı. Veya yukarıdaki Çinli vazolar tam bir sorun çözmüyor. Bir hikaye anlatacağım. Biz bir ay önce o festivale davet edildiğimizde biz o hengamede işte gelenler gidenlerle ilgilenirken yeğenimiz geldi, ablamız geldi, annemiz geldi. Orayı gezdiler ve çok küçük işte yanda kabak oyan birinden oyulmuş şu kadarcık bir kabak ve ortasında bir tea light'la bir ürünle geldi yani. Çocuk. Ve çok mutluydu. 50 lira vermiş. Ve bu bende ufak çaplı bir aydınlanma yarattı. Aslında iki ürünün birleşimi çok daha katlamalı büyük bir problemi çözdüğünü fark ettim. Hı hı. Yani evet mesela şu vazo içinde çiçeğiyle beraber daha büyük bir problemi çözüyor. Daha büyük bir kitleye alınabilir bir ürün sunuyor. Ve önceki gün, daha doğrusu hikayeye dönelim, bunun hikayesine. Şu an dünyada doğaya saygılı, doğayla uyumlu, olabildiğince az atıkla üretim revaçta. İnsanlar bunu bir etiket gibi kullanmak istiyor ve evet bu gerçekten doğaya saygılı bir reçine değil ama doğaya saygılı reçineler, doğada çözünebilir reçineler var. Ve bunun hem bu anlamda hem imkansız geometriler yaratabilme anlamında büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum ve büyük bir sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Tabii birkaç eklemeyle beraber. Hikayesi bu aslında.
Yani bir ihtiyaca cevap verme noktasında aslında pazarlama 3.0'a falan denk geliyor bu. Yani 70'lerden 80'lerden beri aslında insanlar bunun üzerine kafa yoruyor. Hı hı. Ama son yıllarda startup, girişimci adı altında bunlar önem kazandı. Çünkü normalde bir şeyi üretmekten daha büyük sıçrama noktalarına sahip bir girişim olarak bunu. Hı hı. Çünkü gerçekten de birine dokunuyorsun. Onun bir ihtiyacını çözdüğün için. Aslında şu an mesela vazodan bu noktaya gelmesinde vazo bir yanıyla da bir işleve sahip değil. Dolayısıyla bir dekor ürünü olduğu için herhangi bir şey de artık dekor ürünü haline gelebildiği için yani insanlar deniz kenarında topladıkları bir taşı da dekor olarak kullanabiliyor.
Veya satmaya çalışabilir.
Yani. Veya onu boyayıp bu artık bir dekor diyebiliyor. Dolayısıyla afilli bir dekor belki kurumsal yerlerde, belki daha kurgulu ortamlarda gerekli olabilir ama mesela kişisel ortamlara döndüğümüzde özellikle o noktada aslında böyle bir şey farklı bir bakış açısı sunuyor. Yani evet, insanlar veya eskiden beri mesela Vita yağlarının çok meşhurdu. Kendi tenekelerini çiçek dikmek için kullanılması.
Tabii. Veya hani, adam göndermek için.
Onlar da birer geri dönüşüm girişimiydi. Onlar da yapılabilir mi? Yapılabilir ama mesela bir çalışma masanda onu görmek ister misin?
Vita'yı mı? Asla.
Öyle bir kurgu ortamına, kişisel bir alana girdiğinde bu sefer biraz daha estetik bir şeylerin arayışına giriyorsun. Hem estetik olmalı ama bir yanıyla biraz canlı olmalı. Biraz gerçek, biraz yaratılmış bir şey olmalı gibi bir şeye girdiğinde böyle bir ortam, böyle bir ürün çıkıyor ortaya. Ve mesela bu ürün daha nasıl geliştirilebilir dediğimizde belki bunu da çift katmanlı yapıp ekstra bir aydınlatma kendi içine dahil edilebilir mi? Edilebilir. Belki o zaman aynı anda hem aydınlatma hem ürünün gerçekten bir saksı formu olması. Bu sefer evin baş köşesini muhtemelen işgal edecektir. Çünkü abajurlar hep bir köşeyi alır gibi.
Şöyle bir noktaya vardım ben. Ama bu noktalara varırken bazen duraksaman gerekiyor. Yani bugün dedim ya, bir kafamın biraz dinlenmesi lazım. Çünkü kademe ilerleme sağlayamıyorum. Önceki gece dükkandaydım. Oturdum, araştırma yapıyorum. Sözüm ben hocam, bunu nasıl farklılaştırabilirim diye. İçeride de basılmış bir tane kalıp olarak 26 santimlik bir parça var, boru. Tek yaptığım şey şuydu, borunun içine ampulü yaktım ve izledim. Ve muhteşem görünüyordu.
Evet.
Beyaz. Şimdi bu bende kafada flashbackler falan yaşandı, böyle lost modunda falan. öğrenciyken takıldığımız ortamları hayal ettim. Böyle oturuyorsun işte şey gibi, tarikat ortamı gibi falan, burada yer ışığı var böyle. Ve işte atıyorum içiyorsun veya atıyorum muhabbet dönüyor, müzik çalıyor orada. Ama hep ışık var. Ortamlarda hep ışık var. Vazo belki yok, belki çiçekler yok. Ama her zaman ışık var. Eğer bir yatak odan varsa ve komodinin varsa onun üstünde mutlaka bir tane abajur var. Benim hep odalarımda aplikler olurdu. Yani duvardan kablo hattı döşerdim, iki tane falan böyle özel apliğim olurdu. Onun aydınlatmasını severdim. Duvardan yandan aydınlatmayı. Peki dedim, bu aydınlatmaya nasıl uygulanabilir? Uygulanır, bununla alakalı bir sorun yok ve direkt rakip analizine girdim. Sonuçlarını duymak ister misin?
Sonuçları duymadan önce şunu konuşurken aklımda bir şimşek çaktı. Hani dedin ya, ne olursa olsun ortada bir aydınlatma var hep diye. Şimdi içgörüler, pazarlamaya ilham veren şeyler, bugün baş tacı edilen ürünlerin hepsinin arka planında aslında binlerce yıllık evrimden gelen bir şeyler var, DNA'mızda olan. Aslında belki de bir aydınlatmanın hep orada olmasının sebebi çok eskiden bir ateş başında oturuyor oluşumuz. Belki de oradan gelen bir şey. Doğru. Çünkü aslında mesela ışıkla ilgili araştırmalara baktığımızda da bize halen daha en büyük huzuru veren renk frekansı, renk aralıkları halen daha ateşe yakın tonlar.
Evet.
Yani beyaz ışık huzursuzluk yaratıyor bu kadar hayatın içine yerleşmesine karşın. Belki de o aydınlatmaların da merkez konumlarda yerini koruyor olmasının sebebi aslında ateş başında geçirdiğimiz binlerce yıllık geçmişten geliyordur.
Olabilir. Şöyle, üç boyutlu yazıcı sana çok büyük imkanlar sağlıyor. Ve öğrenmenin yaşı yok. 39 yaşındayım şu anda, 40 değilim. Ve oturdum, şunları tasarlamayı öğrendim. Ama hala cesaret edemediğim bazı tasarımlar var. Okuyorum, araştırıyorum. Hatta benden daha iyi olan veya bunu ürüne dönüştürmüş adamlara yazıyorum. Ya bu teknolojinin en güzel yanı bu. Normal hayatta ulaşamayacağın insanlara ulaşabiliyorsun. Yani bir şey oluyor, yazıyorsun ve kocaman firma sana geri dönüş sağlıyor. CEO'su dönüyor. Sağ ol Tonguç'cum falan. Biz onu işte mesh modelingle yapıyoruz falan. Wow diyorsun. Ve şunu gördüm. Yurt dışında çok büyük bir pazar var. İşte Etsy üzerinden rakip analizleri yaptım. İşte Çin'den satanı var, Amerika tabanlı satan var, İngiltere'den satan var, Türkiye'den gönderen var. Ve fiyatlar ortalama 50, 70, 100, 350 dolara kadar çıkıyor. Ve bunlar şeyle beraber, yani abajurun alt kısmı ve kafası ve kablo tertibatıyla beraber. Yani tabii o adamlar atıyorum 3 senedir dükkanı var, 1700 tane, 2500 tane satış yapmış. Bir anda orada satış yapabilmenin şartları nedir? Reklam mı girmen lazım? Şu an onları düşünüyorum. Bir de tasarımları tamamlamak gerekiyor. Hı hı. Ama insanlar hala ışığa değer veriyor. Hem yani masa başında çalışırken yanında bir lamba olsun istiyor. Ekran ışıkları oluyor işte böyle ekranın üstüne tutturulan. Veya yatak odasında işte kitap okuma ışığı veya gece lambası oluyor. Oturma odalarında yani artık insanlar televizyonun arkasına eğer Philips şeyleri, Ambilight falan kullanmıyorsa kendisi alıyor düğmeyle. Yani ışık bizim olmazsa olmazımız. Yani bunu bir kıyafete, bir markaya büründürmek kalıyor geriye.
Başlığımız bu tarafa doğru yöneldiğine göre şimdi ışıkla ilgili de ikimizin de girişimleri var. Işıkla ilgili benim tasarladıklarım daha çok eşsiz ağaç parçalarını bulup bunları bir abajur, bir aydınlatma biçimine sokmak. Ancak ağacın özel formunu bozmadan ve mümkün mertebe en cins ağaçları bularak bunu gerçekleştiriyorum. İşin 3D tarafı ya da bilmiyorum belki seramik tarafında da bu değerlendirilebilir. Orada ne gibi aydınlatmalarla ilgili bir şeyler yapılabilir? Bununla ilgili hazırda bir şey var mı?
Şimdi seramikle alakalı, yani seramikten üretilebilecek sonsuz seçenek var. Ağaçta olduğu gibi. Ama nasıl ki sen ağaçta, doğada bulunmuş serbest formlardan bahsediyorsun. Evet. Yani işlenmemiş formlardan bahsediyorsun. Seramikte öyle bir şey yok. Zaten hepsi işlenmiş. Ve bir alana yöneldiğin zaman o alanda her işte olduğu gibi en iyisi olmalısın. Hı. Yani tabak üretiyorsan tabakta en iyisi olmalısın. Bir aplik üretiyorsan veya abajur kafası üretiyorsan veya altını üretiyorsan en iyisi olman gerekiyor. Ve bunu yapanlar var. Çok envai çeşit şekilde bunu yapıyorlar. Bir şeyin fiyatı, yani senin onun üzerinde geçirdiğin zaman, verdiğin emek ne kadar artarsa normal olarak fiyatı da artıyor.
Karşılığının artması gerekiyor her işte olduğu gibi.
Fiyatı arttıkça bu sefer ya kullanıcı kaybediyorsun, müşteri kaybediyorsun ya da o kadar niş olman gerekiyor ki yani sadece belli bir kitleye hitap edeceksin. Senede belli bir üretim yapacaksın. Sadece onlara satacaksın. O da bambaşka bir gayret gerektiriyor. Yani seramik için durum böyle. Yapanlar var işte lambaların, ne diyorlar onu, lamba kafası yapanlar var. Abajur yapanlar var, mumluk yapanlar var. Ama sen hangisinde ilerlemek istiyorsun? Hangisinde gelecek görüyorsun? Yapılır.
Yani mesela ben antika ve koleksiyon ürünleriyle de ilgileniyorum bildiğin gibi. Hı-hı. Bununla ilgili olarak tarihten bu yana gelen bütün ürünleri görme şansını veriyor bu bana. Hı-hı. Ve antika bazı abajurlarda, bazı apliklerde özellikle cam ve seramiğin kombinasyonlarını görüyorum mesela. Yelpaze şeklinde olabilir. Aralarında bir kombinasyon kurulmuş. Hatta öyle ki eski sobalarda, özellikle antika sobalarda bunun kullanımı muazzam derecede evin bir köşesindeki heykele dönüştürülmüş düzeyde. Belki o şekilde kombinasyon şeklinde bir şeyler yapılabilir. Hatta geçmiş dönemde bu cam ve seramikle yapılmış ama belki de 3D artı seramikle de bir şey yapılabilir. Çünkü seramiğin çoğu dokusu geçirgen değil anladığım kadarıyla.
Değil. Işık geçirgen porselenler var ama çok yüksek derecede pişmesi gerekiyor.
Yani bu durumda mesela geçirgen olan kısımları 3D'den alarak aralarında bir kombinasyonla bir örüntü de oluşturulabilir belki.
Süper bir noktaya değindin. Burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi ne iş yaparsan yap o işin sana ya olabildiğince en hızlı şekilde para kazandırması gerek.
Günümüz koşullarında öyle. Normalde bunların hepsinin sanatsal üretim olması ve boş zamanlarında yaptığın şeyin bile seni ihya ediyor olması gerekiyordu ama.
Zor.
Şu an gelinen noktada yarının endişesi yüzünden bugün üstüne uğraştığın şeyde tereddüt ediyorsun.
3D için şöyle söyleyebilirim. Seramikle karşılaştıralım. Seramikte benim bu formu vermem için önce çömlek tornasına koydum. Bunu bir şekilde çıkarttım diyelim. Bunu köşeye koyuyorum. O bir gün hafif kuruyor. Bir gün kuruduktan sonra ters çeviriyorum. Büyük ihtimalle her tarafını eşit kalınlıkta çıkartamadığım için kenarlardan trimleme yapmam gerekiyor. İşte altına sıra yağı oymam gerekiyor. Onu da yaptım diyelim. Antalya gibi nemli bir yerde onun minimum fırınlamadan önce bir hafta kuruması gerekiyor. Belki iki hafta. Ve onun gibi yüzlerce olması gerekiyor bir fırını yakabilmen için. Çünkü çok büyük bir enerjiyle bu form değiştiriyor. Yani kimyası değişiyor. Ve sonra onun boş bir seramik bisküvi deniliyor zaten. Gerçekten böyle boş bir tuval gibi oluyor. Yani çamuruna göre değişiyor. Bu sefer senin onu dekorlaman gerekiyor. Onu dekorlaması da yine bir süreç. Yani bunun gibi seramikten 10 tane sırlı ürün çıkartman, hadi 20 diyelim, full buna çalış, 30 olsun, 40 olsun, yani bir ayda çıkarabileceğin ürün sayısı bu. Ve sadece üretmek sorun değil, bu 3D vazo için de bu böyle, bu herhangi bir hizmeti satabilmek için de böyle. Artık bir şey üretiyor olman onu satabileceğin anlamına gelmiyor.
Maalesef.
Doğru kitleyi doğru zamanda yakalayabilmek anlamına geliyor. Acaba şu an kitleyi direkt olarak yakalayabilecek yerin orası mı? Veya atıyorum başka bir konu yapalım. Atıyorum masaüstü şömine yapıyorsun. Ve bunun büyüğünü yapmak istiyorsun. Büyüğünün de alıcısı olacaktır. Ama atıyorum senede 100 kişi, 1000 kişi alacaktır. Ama küçük masaüstü yaparsan cebinde 300-500 lirası olan herkese onu satabilirsin. Ve bu sefer 100 bin kişilik, belki 500 bin kişilik bir portföy açılıyorsun. Hangisini tercih edersin? Maddi gücünle alakalı.
Ve bununla ilgili kuracağın bütün üretim parkurları, bunların maliyeti, girdiler ve çıktılar.
Aynen öyle, kayıp oranı. Bunu benim çok hoşuma gitmesinin sebebi şuydu. İlk başta çok çizim bilmiyordum. Ve çizimleri hazır satın alırım diye düşündüm. Ve bunun işte ticari lisansıyla satanlar, kiralayanlar vardı. O beni bir adım ileriye götürdü. Ama bu ticari lisansla alınan tasarımların birçoğunun benim yazıcıma uymadığını fark ettim. Ve mesela bunu fark etmeyip direkt başından girişmeseydim oraya çoktan vazgeçmiştim. Bu beni kendim çizmeye yönlendirdi. Kendi dizaynlarımı yapmaya, kendi çizgilerimi çekmeye yönlendirdi. Sonra çizemem derken kendim çizmeye başladım. Ve aslında şunu gördüm. Bir koleksiyon yaratıp, bu koleksiyonda ya, product design dedikleri mevzuda öyle ince nüanslar var ki bunu yani YouTube'da bile çok az kişi anlatıyor. Yani o eğimler, eğimlerin derece açıları, yükseklikleri aslında hepsi bir oran orantıyla alakalı. Şu an onları keşfetmeye çalışıyorum hala ve bu şekilde seramikte olduğundan daha fazla kitleye hızlıca hitap edebiliyorum. Avantajı bu. Seramik kötü değil. Ama şu an imkanım olsa ve seramikle üretim yapabilecek olsam veya bunu bekleyebilecek, bunun pazarlamasına harcayacak farklı bir bütçem olsa onu seramikten değil, stoneware denilen özel bir çamur var. Sırlanmasına bile gerek yok. Şimdi kırmızı çamur var. Gözenekleri en açık olan. İçine su koy, dışarıya nem veriyor. Sonra seramik geliyor. Çiniyi saymıyorum. Çini de ayrı bir çamur türü ama o zaten gıda tüketimine falan uygun değil. Sırlarından, boyalarından dolayı. Ama seramiğe giriştiğinde seramik çok nazlı. Porselen riskli, seramik nazlı. Seramikte çamurla sır uyuşmuyor, çatlama yapıyor ve bu senin ürünlerinin ömrünü etkiliyor. Bunu ben üretecek olsam ben bunu seramikten değil porselenden üretmek isterim. Çünkü seramikten ürettiğinde bunu bir çiçekçi saksısı veya atıyorum balkona koyulacak bir ürün ortaya çıkıyor. Bunu porselenden ürettiğinde veya stoneware'da aslında porselenin bir türü 1300 derecelerde falan fırınlanıyor. O gözenekleri daha sıkı oluyor. onunla bir bardak ürettiğinde sırlamadan onda gıda tüketimi de yapabiliyorsun. Çünkü gözenek az olduğu için sırlamadan yıkadığında yüzeyindeki bakterileri veya artıkları su ve şeyle sabunla kaldırabiliyorsun. Hı hı. Yani şu an benim bir porselen fırınım olsa Stoneware'la vazolar yapmayı isterim. Ama ayrı bir maliyet.
Ama az önce konuştuğumuz mevzu şimdi neden buna doğru mesela bir evrim var? Çünkü diğer tarafta ayda 30 tane eser ortaya koyabileceksin. Hı. Eser diyorum çünkü işin içine bütün süreçlerdeki zanaat artı üstüne giydirdiğin o tasarımsal kıyafetle tasarım unsurundan kaynaklı sanat giriyor. İşte evet. O sanatsal bir üretime evriliyor. Bu sefer onun karşılığını alabilmesi için o işlevi gören herhangi bir yerdeki şeyden çok daha fazlaya fiyatlandırılması gerekiyor. Ama insanlardaki özellikle son dönem tutumu çok daha hesaplıya o hem tatmin tarafını yaşayayım tasarımsal olarak hem işlev tarafını çözeyim. Bunlar arayışındalar. Dolayısıyla işin sanatsal ve zanaatsal üretimi kişinin çok daha az zamanda ortaya koyabildiği çok unik eserler onların kıymet bulup alıcı bulması çok daha güçleşiyor. Ve apayrı pazarlama stratejilerine ihtiyaç oluşuyor. Böyle bir durumda buna evrilmesi için daha mantıklı görünüyor. Ama diğer tarafta tabii ki kendi hedef kitlesini barındırmaya devam edecek. Keza burası zaten iki tarafı da besliyor.
Şöyle, birkaç ay önce bir arkadaşıma bir soru sordum. Bir doğum günü varsayalım dedim. Birine kupa bardak hediye eder misin dedim. Kupa bardağı şey yani porselen seramik fark etmiyor. Etmem dedi. Neden dedim? Ve kupa bardağı prestijli olarak görmediğini insanların yani bugün var yarın yok kırılır çalınır gibi gördüklerini düşündüm. O yüzden mesela bu senin o nesneye biçebileceğin fiyatı çok değiştiriyor. Mesela ben altın sarısını çok severim ve altın sarısını senin seramikte veya porselende uygulayabilmen için özel bir altın sıvısı var. İçinde gerçek altın var. Bunu baskı olarak da yapabiliyorsun. Boya gibi de sürebiliyorsun da. Hı hı. Tabii bozdurup satabileceğin türde bir altın değil. Ama atıyorum ya 12 ayar değildir de 6 ayar bir altın. Gerçek altın.
Suyunun suyu.
Yani suyunun evet, suyu ve onun tutunabilmesi için tabii içinde farklı kimyasallar var. Hı hı. Ve sen gerçek altını kullanmazsan senin bu tarz nesnelerde kullandığın hiçbir sarı altın sarısı gibi olmuyor. Hı. Dedim ki yani böyle kupa bardağın üstünde dedim fantezi kuruyorum işte babalar günü diyelim işte Great Dad yazsın falan hı hı. ya da Love You Dad yazsın komple şey altından. E bak dedi bu prestijli olur işte dedi. Şimdi insanlar Instagram'la beraber artık üründen çok paketlemesine ve o ürünün onlara sağlayacağı prestije daha fazla önem verir oldular. Ve mesela kupa bardağı bir altın yaldız yaptığında atıyorum ağız kısmına altın yaldız dön, tutma işte kulbuna altın yaldız dön. O 100 liradan onun değerini 300-400 liralara, 500 liralara çıkartabiliyor. Hı hı. Ama yine niş oluyorsun. Geçen Twitter'da onun tartışması vardı. Böyle küçük atölyelerin ürünlerini paylaşmışlar. 200-300-500 lira fiyat bandında. İşte küçük atölyeler de abarttı gibi bir paylaşım olmuş.
Neye İnsanlar, istinaden öyle bir şeye karar vermişler?
Şeyin ayrımına herkes varamıyor. Ama zaten onlar da bizim müşteri kitlemiz değil. Mesela gidip milyoncudan kupa bardak alacak adam zaten benim müşteri kitlem değil.
Ya bu işin hani atölye veya sanatsal kısmını geçtim. Butik üretimler endüstriyel olarak seri üretenden her zaman fazlaya zaten mal ediyor, fazlaya satıyor. Öbür insan 3 tır mal ham maddeyi aldığı için senden belki %30, %40 ucuza ham maddeyi temin ediyor.
Tabii.
Yani butik üreten yerler tabii ki daha fazla fiyatlandırma yapacak. Bunda çok acayip bir şey yok ama ekonomi bilmezlik de olabilir o.
Tabii zaten yani, bunu kavrayabilecek IQ'su olsaydı.
Yani bunu herhangi bir şey üretsen de bu böyledir yani.
Ya insanlar üretimi ya da bir emeğin ne olduğunu bilmediği için veya biraz da hayata bencilce baktığı için mesela eve usta çağırıyor. İşte usta diyor ki ya gelip bakmam diyor 450 lira diyor. Hı-hı. Şimdi sen düşünüyorsun ulan 450 lira sadece adam bakmaya alacak. Ama şöyle bir hesap yaptığında atıyorum niş bir ustalık gerektiren bir mevzu. Adamı aradın. Atıyorum Aksu'dan geliyor herif. Zaten adam 400 lira benzin yakıyor. Veya daha yakın bir yer diyelim. Adam yine bakmaya bile vakit harcıyor. Ama biz bunu bazen gereksiz görüyoruz yani. Aman ne alaka diyoruz ama adam 3 kişiye fiyat vermeye, 5 kişiye fiyat vermeye gitse 1000 lira, 1500 lira benzin harcayacak boşa.
Usta örneğinde biraz bu şeyden kaynaklı galiba. Kişiler problem o an çözülmüyor ya, sadece bakıyor. Ona para vermekten kaçınıyor. Yani geldiğinde baktığında bir düğmeye bassa ve sorun çözülse muhtemelen o paraya gözü kapalı verecek. Ama sadece bakıyor diye muhtemelen.
Ya insanların değer verdiği şeyler bazen çok değişiyor işte. Mesela evet. Gidiyor bir tane çamaşır makinesi alıyor. Yabancı bir marka. Veriyor 30 bin lira ama 2 senenin sonunda bozulduğunda onu tamir ettirmek için o değerde bir para harcamayı göze alamıyor. Yani atıyorum boş marka çamaşır makinesi aldın ve tamire en zor markalardan biri diyelim. Hı hı. Bozuldu. Servisi arıyor. Servis diyor ki ya bunun tamburu değişecek 10 bin lira. Ve sen diyorsun ki böyle kaçak kuçak arka mahalle tamircisi arıyorsun.
Çıkma parçayı.
2 liraya yapabilir miyim falan.
Sonra veya, bir bakıyorsun boş makinenin içinde arçelik tambur.
Veya kapının önü işte yollar pislik içinde ama kişilerin evine gidiyorsun. Altın yaldızlı avizeler şıngır şıngır sallanıyor falan. Hı-hı. Koltuklar 10 numara ama sokakları veya kapısının önü pislik içinde.
Bu apayrı bir konu muhtemelen.
Aynen, farklı yani, yere zıpladı. Konu değişsin diye.